bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Çiçekli Mumlar Sokağı, Yılmaz Karakoyunlu. 1. Kaset, 1. Yüz, Doğan Kitapçılık, 3. Baskı, Nisan 2000. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Tülin Eray. Bu mumların renkleri, kokuları, desenleri insanı yoldan atacak kadar güzeldir. Bu sokağın ortodoks papazlarından köşe başında erkek bekleyen kaşarlanmış orospularına kadar herkes çiçekli mumları seyretmekten zevk alır. Dikkatli bir insanın gözleri çiçekler üzerinde yoğunlaşınca bu ağır baskıdan sıkılmış gibi mumlar erimeye başlar. Batum insanları İstanbul'a göçer. Kimi saray civarına, kimi Galata'ya, kimi dergahlara dağılır. Savaş yıllarıdır. Mustafa Kemal'e yardım için silah kaçırılmalı, memleket işgalcilerin elinden kurtarılmalıdır. 1. Her şey dile gelmiş bana cananımı söyler. Şerif İçli, Uşak Şarkı. Batum denize hoyrat bir üvey anne gibi dik ve yukarıdan bakar. Hazanla birlikte kaşları çatılır, gözleri kolay parıldayan bir kırmızı öfkeye döner. Batum'da ayvalar sarı, narlar kırmızıdır. İri gövdeli çınarlar meydanlara ikindi serinliğinin gölgesini düşürürler. Yıkık medresenin bahçesinde Eylül yorgunluğunun bükük boynunu görürsünüz. Asmaların loşluğunda bakır renkli salkımlar gizlenir. Sonra koyu bir turuncuyla hurmalar görünmeye başlar. Çarşı caminin avlusu sekiz köşelidir. Her köşesinde bir büyük kapı, her kapının yanında mermerden yapılmış bir büyük dinlenme taşı bulunur. Şadırvan da sekiz köşelidir ve musluklarından her mevsim buz gibi su akar. Şadırvanın her köşesinde geniş gölgeli asmalar vardır. Bu asmaları Yesevi dergahının şeyhleri dikmişlerdir. İkindi ezanıyla birlikte esnaf şerbetli salkımları bir büyük sepete doldururlar. Şadırvanın muslukları sonuna kadar açılır ve üzüm sepeti buz gibi suyun altına bırakılır. Başka bir musluğun altına tuzunun alınması için sırma saçlar gibi örülmüş peynirler yerleştirilir. Abdest alanların bir gözü daima salkımların, peynirlerin üzerindedir. Batum'da ikindi ezanını esnaf okur. Saraçlar, bakırcılar, ipek dokumacıları, bezazlar sırayla ikindinin davetini seslendirirler. Cumaları sıra değişir, ezanı kök boyacıları okur. Kök boyacılarının piri, namlı hafız, öğle namazı için minareye çıkar. Her seferinde dinleyenleri şaşırtan makam geçkileriyle ezanı seslendirir. Ezan okununca Ermeni esnaf da kepenklerini indirir. Süryaniler, geniş gönüllü Latinler, Meryem Ana Kilisesi'nin papazları namaz boyunca avlunun kenarında ayakta dururlar. Amerikan mektebinin öğrencileri okulun avlusundaki şamatalı oyunlarını durdurup dinlenirler. Namaz bitince cemaat avlunun kuzeyindeki çınarın altında toplanır. Avlu girişinde bekleyenler yavaş yavaş masanın etrafına yerleşirler. Gelenlerin selamını alıp Allah kabul etsin diyerek gönül alıcı sözlerle camiden çıkanları kucaklarlar. Masanın başında muallim Rakım Bey oturur. Rakım Bey, Amerikan mektebinin tek Müslüman öğretmenidir. Dört dilden şiir okur, beş dilden menkıbe anlatır. Hüzünlendiği görülmemiştir ama bazı akşamlar o da bahçesindeki dut ağacının altında oturup şarkılar söyler. Sofra kurulunca şadırvandaki üzüm sepeti getirilir. Salkımlar bakır tepsinin etrafına serpiştirilir. Tuzu alınmış örgül peynirleri salkımların önüne konulur. Çarşı fırınından yeni çıkmış somunların buharı üzerindedir. Çarşı caminin müezzini beklenir. Namlı Hafız Bey dönünceye kadar üzümler buğulanır, somunlar yenecek kıvama ulaşırlar. Muallim Rakım Bey, haydi bismillah deyince saygılı eller salkımlara uzanır. Bir garip sessizlik başlar. Sonbahar ikindilerinin değişmeyen töreni bir ibadet saygısıyla sürer. Hepsi tok gözlüdür. Bu tören bir karın doyurmadan çok bir ibadet sohbetidir. Esnaf elini şadırvanda yıkar. Yelek ceplerinden çıkarılan iri mendillerle kurulanırlar. Mendiller çınarın yere değecek kadar eğilmiş dallarının uçlarında kurumaya bırakılır. Sıra Yesevi dergahının şeyhine gelir. Hatırlı misafire neden namlı hafız denildiğini kimse bilmez. Namlı hafız her cuma farklı bir makamda şarkıya başlar. Sırayla istenenleri okur. Ama her başladığı şarkının kendi gönlünde bir ateşli maceranın çığlığı olduğu söylenir. Yandıkça oldu suzan kalbi şerer feşanım, mahsuli suzi dildir, suzişlidir figanım. Şayakçı Hrant'ın gözleri her şarkıda nemlenir. Niçin ağladığını soran olmamıştır. Şayakçı ile Namlı aynı mahallenin çocuklarıydılar. Namlı'nın babasını bir sabah pusuya düşürüp arkadan vurmuşlardı. Kimin vurduğunu gören çıkmadı. Yolun ortasında öyle garip bırakıldı. Sıcak kanı ta Çarşı Camii şadırvanına kadar buharıyla aktı durdu. Meczubun biri abasını maktulün başına yastık gibi yerleştirdi. Söylediklerinden 3-5 kelime ancak duyulabildi. Talihli adamsın Bekir. Karın yatalak, oğlun sübyan. Şükür ki intikam peşine düşecek kimsen yok. Yatalak kadın üzüntüye dayanamamış, aynı gece kimseyi üzmeyen melul bakışlı bir hasretle efendisinin peşinden gitmişti. Cenazeleri şayakçı esnafı kaldırdı. Namlı'ya yetimliğini hissettirmeyen kucağı da şayakçı esnafı açmıştı. Boğuz Ağa, Hrant'ın odasına bir yatak daha serdirmiş ve akşam sofrasında çorbayı ilk defa onun sahanına koyan karısına çıkışmıştı. O artık misafirimiz değil, evladımızdır. Evin kuralları hemen işlemeye başladı. Kekikli bulgur çorbasının ilk kepçesi Boğuz Ağa'nın tabağına boşaltıldı. Boğuz'un göz bebeği buğuluydu. Sevinli bir sohbet edasıyla uyardı. Uzat sahanını kızım. Erguvan iki avucuyla tabağını annesine uzattı. Onun da bakışları batum gibi sertti. Herkesi hoyrat ve yukarıdan seyrediyordu. Çok koyma anne, sıcağı sevmiyorum. Erguvan'ın hoyratlığı birden yumuşadı. Yakut gözlü bir yosmanın cilvelerini takınmış gibi gülüyordu. Boğuz Ağa çorba dağıtılana kadar bekledi. Hepsi işaret bekliyordu. Boğuz Ağa Namlı'ya baktı, güldü. Bu akşam sen başlat sofrayı evlat. Namlı duraksamadan bildiğini yaptı. Bismillahirrahmanirrahim. Çınar altı sofrasının bir garip titreyişi vardı. Kimse Namlı Hafız'ın şarkılarına eşlik edecek cesareti bulamamış, sona ermesi için lezzetli sabırla Hafız'ın bitirmesini beklemişlerdi. Namlı Hafız sigara içilmesini istemezdi. Tabaklarda önceden sarılmış sigarayı içmek isteyenler, terbiyeli sessizlikle masadan ayrılıp bir kuytu köşede bir iki derin nefes çekerek keyiflerini sürerlerdi. Namlı'nın gözleri de yorgundu. Şarkıyı sonuna kadar kırpmadan tamamladı. Bir suzi dil namenin anılarında kırık gönlünün macerasını saklayacak mahareti olmasına rağmen bu ikindi kendini gizleyecek gücü bulamamıştı. Şayakçının gözleri de ıslaktı. Nemli bakışlarla birbirlerini süzdüler. Hiçbir sevda bu kadar aşikar ortalık sergilememişti. Namlı Hafız bu şarkıyı Boğuz Ağa'dan öğrenmişti. Boğuz Ağa'nın ailesi yaz geceleri havuzun kenarında toplanırdı. Babasının düzenini devam ettirmek Boğuz Ağa'nın en hoşlandığı aile geleneğiydi. Asma altına kurulmuş sofrada edepli bir demlenmeyle günün yorgunluğunu atar, sırası gelince ünlenmiş şarkıları söyleyerek çocuklarına adeta musiki eğitimi verirdi. Udunu kucağına aldığında sevinçli bakışlarla karısını arar, o gelinceye kadar tek mızrap vurmaksızın bekler ve elini tutup yanına oturturdu. Flora, Tiflisli bir cambazın kızıydı. Batum'a geldikleri yıl Boğuz'la tanışmış, 3 hafta kimsenin farkına varamadığı bir gönül macerasıyla demlenmişti. Çadırların toplandığı gece Flora'yı bulamadılar. Tiflisli sanatçılar 3 gün vurgun yemiş gibi çaresiz kıvrandılar. Gözyaşları dinmedi. Kim Elazığ'da görüldüğünü söylüyordu. Kimilerine göre Flora, Batum Kalesi'nde Bitlisli Şeyh'in büyüsüne kapılmış, ardına düşüp Veysel Karani Hazretlerinin türbesine gitmişti. Kimileri de Flora'nın ermişlere karıştığını, İsfahan Piskoposu'nun söylediği kayıp kilisenin rahibeliğine gönderildiğini anlatıyordu. Bilinen tek şey vardı. Flora, babası ip üzerinde parende atarken, hüzünlü musikileri seslendirdiği akordeonunu alarak çadırdan çıkmış ve Boğuz'un kollarına atılmıştı. Hrant bu cesur vuslatın yadigarıydı. Flora'nın alnı boncuk boncuk tere batmış ama hiç ses çıkarmadan Hrant'ı dünyaya getirmişti. Birden Flora'nın da takati tükenmiş ve sesinde beklenen vuslata ermişliğin çığlığı yükselmişti. Erguvan bu heyecanlı çığlığın ikiziydi. Flora'nın loğusa yatağına kalp biçiminde yeşil yapraklar serilmişti. Erguvan bu yapraklar arasında morumsu yüzüyle bir salkım çiçeğe benziyordu. Flora kendini tutamadı. Adı Erguvan olsun. Boğuz Ağa o gece udunu torbasına yerleştirip duvara asmış, sonra özenle tamburunu kucağına alarak şarkıya başlamıştı. Zannım bu ki cana beni kurban edeceksin. Verdim sana can, işte ne ferman edeceksin. Erguvan'ın çocuk gözleri namlı hafızın gözlerinde yoğunlaştı. Namlının gözleri çocukça gülüyordu. Böyle ağdalı bir lisandan anlam çıkaracak bilgileri yoktu. Duygularındaki heyecan yeterliydi. Flora bu küçük sevdanın büyüyeceğine hiç ihtimal vermemiş, fakat anlaşılmasını sağlayacak sıcaklığı Erguvan'ı kucaklayarak göstermişti. Bakışların şafaktan derlenen bir gül bana. Çınaraltı sofrası tamamlandı. Hrant namlı hafızı eve bırakırken beline bağlanmış paketi çözüp uzattı. Al bunu, kütüphaneye yeni gelmiş. Müdür dikkatli okusun, başımıza iş açmasın diyor. Bordo ciltli kitabın üzerine yapıştırılmış etikette, bu kitap Amerikan Lisesi'nin malıdır yazıyordu. Kütüphane fişinde kitabı daha önce muallim Rakım Bey'in okuduğu yazılıydı. Rakım Bey, namlı hafızın okumasını istediği ve gerekli gördüğü kitapları Hrant aracılığıyla gönderir ve bittikten sonra yine Hrant aracılığıyla alırdı. Şimdiye kadar ne namlı hafızın ne de muallim Rakım Bey'in kitap konusunda doğrudan karşı karşıya geldikleri görülmemişti. Çocukluğundan beri kitap dağıtımı ve toplanması muallim Rakım ile namlının arasında saygılı ve dikkatli bir ilişkiye dönüşmüştü. Muallim Rakım, Müslüman çocuklarından okumaya meraklı gördüklerinin olgunlaşması için okul kütüphanesinden kendi adına aldığı kitapları bu gençlere veriyordu. Hrant'ın zatürreden yattığı dönemlerde kitap alışverişini Erguvan üstlenmiş, doğrusu aksamaya meydan vermeyen ciddiyet ve özen içinde görevi yürütmüştü. Erguvan öğrencisi olduğu okuldan kitap alışverişlerinde daha dikkatli davranıyor ve görevini sızıltısız yerine getiriyordu. Namlı hafız kitabı koynuna soktu. Hrant'ın elini tuttu. Gözlerinde sevginin şükrana dönüştüğü o yürekli itiraf vardı. Hrant'ı kucakladı. Bir hasreti dillendirecek kadar cesaretlenmişti. Çoktandır soramıyorum. Valideden haber var mı? Hrant anlayışlıydı. Çocukluğundan beri bu müsamahakar, hatta özendirici tavrıyla özlenen mutluluğun yaşanmasını isterdi. Aslında namlı hocanın Erguvan'ı sormak istediğini biliyordu. Anam iyi, Erguvan'ı Fransız okuluna vermişler, iyi okuyormuş. Sonra işin hüzünlü yönünü gizlemek isteyen telaşını ortaya koydu. Babam öldükten sonra buralara bir daha dönerler mi bilmem. Boğuz Ağa bir Eylül serinliğinde ve neşeli bir kutlama akşamında göğsünün tam ortasında başlayan sancı ile silkelenmiş, derdini anlatmaya fırsat bulamadan yalvaran bir hıçkırıkla gözlerini kapamıştı. Dilinde Eviç şarkının çığlık çığlığa yükselttiği meyanı yankılanıyordu. Gitti canan, hazzı artık hep cefadan bekleriz. hiçbir gücün deviremeyeceği sanılan iri gövdeli boz ağayı bir küçük kalp darbesi bir anda yere yıkıvermişti. Önce tamburu düştü kucağından, sonra kendisi yıkıldı. Ve sonra masa devrildi kendiliğinden. Erguvan kucağındaki akordeonunu telaşla atıp babasına koşmuş ama iri gövdeyi tutması mümkün olmamıştı. Baba kız birlikte devrilmiş ve hıçkırıklar içinde öyle kalmışlardı. Madame Flora mutfaktan koşuncaya kadar her şey bitmişti. Hrant yetiştiğinde iş işten geçmişti. Önce namlının gözleri ıslandı. Sırayla diğerleri çığlıklarına nemli sesleri kattılar. Flora'nın sesi gururluydu. Boğsun, etme bunu bana. Namlı bu sesi hiç unutmadı. Zaman zaman kulağında bir hasret hatırası gibi çınlıyor, sonra şefkatli bir anne hissiyle kayboluyordu. Bu sesi her duyduğunda gözlerinde yaşlar birikir, lakin tek damlası düşmeden kururdu. Namlı'nın da gözleri kuruydu. Hrant'ın gerçeği anlatan bakışlarından hep korkmuş ve gözlerini hırçınlıklarda seyretmeyi hiç istememişti. Bir hüzünlü özlem cümlesiyle işi bitirmek istedi. Madame Flora anamızdır, başımızın üstünde oturturuz. Bu davet aslında Erguvan'ı yeniden görmek arzusunun gerekçesiydi. Bütün acılarına rağmen içini saran hasreti bir türlü canlandırmamış, bu felaketli hissin kafa tutmak istediği isyanlarda gırtlağını sıkmasını bilmişti. Söylemek istediklerini seslendirmeden Hrant'ı bırakıp yoluna koyuldu. Aklı gerçekleri en insafsız yerinden yakalıyor ve doğruyu gören keskin bir sertlikle hırpalıyordu. Sıkıntısının sorunu kendisiydi. Cesaretlenip gerçeğini aktaramamış, utancıyla kıvrandığı yerde sevgisinin bütün değerlerini elinden kaçırmıştı. Namlı hafız o geceyi hatırladı. Boğuz ağa düştüğünde tamburu özenle kaldırmış, incinmemesi için özen göstermişti. Sonra Erguvan'ın küçük akordeonunu alıp yanına koymuştu. O gün bugün tambur namlı hafızın kucağındaydı. Madame Flora Erguvan'la yola çıktıkları gece namlıya sıkıca sarılmış, gururlu bir kadın tevazuyla sözlerini fısıldamıştı. Şefkatli annenin kabahatli oğlunu kucaklaması kadar duyguluydu. Ne olur Hrant'ı kimseye örseletme. Madame Flora, Erguvan'ı Tiflis konservatuvarına yazdırmak için yola çıkıyordu. Bir daha dönmeyeceği belliydi. Namlı da Madame Flora'ya aynı sıcaklıkla sarılmış, gururlu tevazuyla fısıldamak yerine arzulu bir cesaretle gürlemişti. Erguvan kendini korumasını bilir. Siz kendinizi örseletmeyin. O gece Boğuz Ağa'nın tamburunu kucağına almış, kıvamını bulmuş yetişkin sesiyle Eviç şarkıyı okumuştu. Şarkının namelerindeki çığlık bir hançer gibi saplanıyordu. Gitti canan, hazzı artık hep cefadan bekleriz. Namlı hafız, bordo ciltli kitabı kuşağının arasından özenle çıkardı. Duvardaki asılı aynaları ve lambayı getirip masanın üzerine koydu. Bismillah diyerek kapağını açtı. Rakım Hoca kitabı okurken yanına küçük notlar almış, okuyanın şaşıracağını sandığı yerlere sanki bir harita çizer gibi izlenecek yolu belirlemişti. Rakım Hoca'nın çizdiği yoldan giderse kitabın varacağı yere ulaşabilirdi. Yağmurlu Servet Paşa azledildiği zaman 100 yıllık aile ocağının söndüğü söylendi. Servet Paşa'nın ettiklerini bulduğunu söyleyenler de vardı. Asıl hilekarın Rakım Ağa olduğu biliniyordu. Batum'un belini doğrultmaya başladığı yıllarda Nafia Çavuşu Rakım Ağa işini iyi bilmiş, yoğun bayındırlık hizmetleri sırasında hatırı sayılır bir servet yapmıştı. Yıllarca biriktirdiklerinin ölçüsü bilinmiyordu. Rakım Ağa'nın serveti dillere destan olmuş, hayret ve haset yaratacak kadar kıskanç bir lisanla anlatılan macera merakına dönüşmüştü. O koca serveti 40 katır sırtında taşıdığını görenler, çınar altında yeminli kasemli sohbetlerle dikkat çekmişlerdi. Gece sırılsıklamdı. Günlerdir devam eden yağmur hiç durmamış, aksine giderek şiddetini artıran inatçılığıyla Batum'un gözünü korkutmuştu. rakım ağanın katırları taşıdıkları ağır yükün altında ezilmiş, durdurak bilmeyen yağmurlu yolculukta neredeyse çökecek hale gelmişlerdi. Rakım ağanın katırlara insafı değil, ihtiyacı vardı. İlk rastladıkları köyde durdular. Köylüler rakım ağayı imar işlerinden tanıdıklarından, korku ile saygının karıştığı ama kuşkunun egemen olduğu ürpertiyle karşıladılar. Katırları yükünü indirmeden ahıra koyduklarında, rakım ağa tüfeğinin yanına tabancasını da yerleştirip katırlarla birlikte ahırda yatacağını söyledi. Katırların bulunduğu köşede sancıları dayanılmaz noktaya gelmiş bir genç sesi duyuldu. Bu tahammüllü ses, yorgunluk ve acı bilmeyen bir görgüyle odayı doldurdu. Katırın sırtında öbek gibi asılı duran sert muşambanın altından küçük bir baş göründü. Bir temiz bıçak, bir su, bir bez. Rakım ağanın nafiye çavuşluğu sırasında yatağını ısıtmak için aldığı yetim kız ilk çocuğunu doğuruyordu. Deneyimli köy kadınları ahıra koştular. Ne yapacaklarını biliyorlardı. En gencini koşturup arkın altındaki temiz kovayı getirmesini istediler. Günlerdir yağan yağmur köyün ortak sarnıcını doldurmuştu. Kovayı sarnıca daldırıp ateşin üstüne koydular. Yetim kızın ilk dölünü yağmur suyuyla yıkadılar. Günlerdir yağan yağmur bıçak gibi kesildi. Müjdeyi vermek için geri dönen köy ebesi Rakım Ağa'nın namlusuyla karşılaştı. Rakım Ağa hem tüfeğin hem tabancanın namlusunu sesin geldiği yöne çevirmiş ve eğik başlı karaltıya bağırmıştı. Fazla yaklaşma. Gözün aydın, oğlun oldu. Adını koy bari. Rakım Ağa namluları indirmeden geleni başından savdı. Rahmet Ağa deyin. Cılız oğlanın kulağına ezanı sağır imam okudu. Duyduğu kadarıyla adını söyledi. Adı Servet Ağa olacakmış. Sonra gülerek ekledi. Bahtı da adı gibi yağmurlu olsun bari. Tiflis'te akşam serin bir rüzgarla başlar. Önce gecenin rengi, sonra kokusu gelir. Tiflis'te gecenin rengi mum kokar. Bu kokuya bazen Meryem'in nefesi, bazen bir Ermeni komitacının çığlığı karışır. Meryem kilisenin avlusunda dört dönüp dans eder gibi dolaşır. Ermeni komitacılar sokak orospularının terli şehvetiyle gerinirler. Mumlar bu kokulardan korkarlar.